Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 43. ayrım. 27. Başka bir şehirde görevli olabilir ya da orduda, hatta milis kuvvetlerinde bile çalışmış olabilir, dedi Phoebe. Çevirenin notu. Milis, savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan silahlı halk gücü. Fakat bana polismiş gibi geliyor. Kahraman Şerif filmini düşünsene. Gary Cooper şerifti. O, Grace Kelly'ydi. Onurunu da yitirmedi. Öyle olması gerekiyordu. Ama düğün gününü temsil eden bir günde, yani bağımsızlığını ilan edip aşığıyla evlenmeye bir adım daha yaklaştığı günde, bir silahlı çatışmada ölüp gitti. Kötü adamlar öldürdü onu. Adamımız da böyle düşünüyor. Çünkü ben, halktan biri gibi orada durup harekete geçmedim veya harekete geçme emri vermedim. Korkaklık suçu filmin temasının bir parçasıydı. Sen ne suçlu ne de korkaktın, dedi Dave. Onun için öyleydim ve 3 yıldır bunu kafasına taktı. Çalışıp hazırlanmak için çok zamanı oldu. Lancelot yüce kralı kandırmakla kalmadı. Ginevra'nın de kahramanı oldu. Çevirenin notu. Efsanevi Kral Arthur'un eşi Kraliçe Ginevra ve yuvarlak masa şövalyelerinden kralın sadık askeri Lancelot, film ve romanlara konu olmuştur. Arthur, Ginevra için hiçbir şey yapmadı ama Lancelot onu kurtardı. Bu adam kendini kahraman gibi görüyor. Daha da önemlisi, Angela'nın kahramanı gibi görüyor. Yenilgiyi asla kabullenmiyor ve kadere isyan ediyor. Bunu yapan da cezasını çekmeli, yani ben. Gelelim Roy'un öldürüldüğü mezara. Justin Ambuan genç bir gelin adayıydı. Düğününden birkaç gün önce bir fırtına sırasında nehirde boğularak öldü. Dediklerine göre babasının onu zorla evlendirmesine isyan etmiş ve Tibi adasında yaşayan aşığının yanına kaçıyordu. Sembollerle oynamayı seviyor. Mezarı seyreden melek, Angela. Gerçek aşka doğru koşan bir kadının mezarı ve pembe güller. Benim için ipuçları hazırlama hoşuna gidiyor. Bunun nedenini de en sonunda öğreneceğim herhalde. Sanırım onun için Angela'nın ne kadar önemli olduğunu anlamam gerekiyor. Sana bir liste hazırlayacağım. Joshua Brandon, karısının onu aldattığını kabullenmek istemeyecek. Onun için alçaltıcı ve küçük düşürücü bir durum. Onuru, onun için 2 yabancı insanın hayatından ya da hedef olabilecek herhangi birinden daha değerli. Kabullenmek ve doğrulamak birbirinden çok farklı kavramlar. Başını eğdi. Her şeyi bildiğinden eminse tabii. Gülümsedi. Aynı şey değil tabii. Hatırlattığın için teşekkürler. Daha fazlasını bildiğimi düşünmesini sağlayabilirim. İstediğin bilgiyi ne kadar zamanda hazırlayabilirler? Şimdi arayıp öğrenirim. Teşekkür ederim. O sırada ben de evi arayıp geç kalacağımı bildiririm. Dışarı çıktığında, tam elini cebine sokup telefonunu alacağı sırada, Dave odasından kafasını uzattı. İnsan kaynaklarında sistem çalışmıyormuş. Muhtemelen yeni sisteme geçtiler. Birkaç saat sürebilir. Hay Allah, peki karton dosya yok mu? Araştırmayı onlara bakarak yapmak, teknolojinin geri dönmesini beklemekten daha uzun sürer. Sen en iyisi eve git, aileni gör ve bir şeyler ye. Sistem düzelir düzelmez bana haber verecekler. Peki tamam, sen de benimle gelmez misin? Birlikte yemek yerdik. Cazip bir teklifti ama genç kadın bitkin görünüyordu. Alacağım olsun. Eve gidip bir bira açıp maç seyredeceğim. Anlattıkların doğru çıkarsa yakında olaylar patlayacak demektir. Biraz enerji toplamam lazım. Dışarı adım attığı anda Phoebe'yi eve bırakmayı teklif etmediği için kendine kızıp küfretti. Sadece 3 sokak fazla yürüyecek olsa da fırtına kopmadan eve yetişebilirdi. Yemek davetini kabul etmediği için de ayrıca kendine kızması gerekiyordu. Eyven'in nasıl idare ettiğini görmek istiyordu. Onu görmek ve yine kötü zamanlama diye hatırlattı kendine. O da diğerleri de bir krizin ortasına düşmüşlerdi. Tanıştıkları zaman Eyven nişanlıydı. Ona aşık olmak aklından bile geçmemişti ama olmuştu işte. Rüzgardan korunmak için yakasını kaldırırken, yapabileceğim bir şey yoktu diye geçirdiği içinden. Aile dostu olarak kalmaktan başka. Eski dostumuz Dave. Evi evlenip çocuk sahibi olduktan sonra, Dave kendi kendine ona aşık olmadığını tekrarlayıp durmuştu. Ve en sonunda kendisi de evlenmişti. ve sonra Eve'i boşanmıştı. Yanlış zamanlama. Şimdi yine zaman geçmesi için beklemek zorundaydı. Kabahatin büyüğü kendisindeydi. Kendi kendine evliliğini yürütmek istediğini ve elinden geleni yaptığını söyleyip durması boşunaydı. Hiçbir zaman Evie'yi aklından ve yüreğinden çıkaramamıştı. Şimdi ise tam düşünüp umutlanmaya başlamışken, belki olabilir derken, McNamara'lar da böyle bir kriz patlak vermişti. Aile dostu olarak kalmaktan başka seçeneği var mıydı? Eski dost Dave, bomboş bir eve gidip tek başına hazır yiyeceklere saldıracaktı. Rüzgar adeta bir kırbaç gibi vurup ağaçların dallarını yere yatırırken, kaldırımda yürüyen Dave de içine düştüğü durum için kendi kendine söyleniyordu. Biraz daha dikkat etseydi, en azından üzerini değiştirip bir kazak giyebilirdi. Sonra da çamurlara bata çıka koşmaya devam ederdi. İlk sokağın köşesine geldiğinde korkunç bir şimşek çaktı. Ardından da insanı ürküten bir gök gürültüsü duyuldu. Bir kez daha şimşek çakınca adımlarını sıklaştırdı ve elektrik çarpıp öbür dünyaya gitmeden ya da sırılsıklam olmadan eve varabilmek için dua etti. En azından rüzgar sıcağı dağıtmaya yetiyordu. Gün boyunca şehrin üzerine çökmüş olan ağır hava kaybolmuştu. Uzaktan evini gördüğünde soyunup birasını açtığını hayal etti. Eve giden dar yola sapıp kapıya ulaştığında bir araba kornası duydu. Arkasına dönüp bakınca kaldırıma yanaşan kırmızı spor arabayı gördü ve kendini tutamayıp güldü. İki kez boşanan Maggie Grant ona sırnaşıp duruyordu. Zaman zaman mahcup olup kızarıp bozarıyordu ama şu an tek yapmak istediği içeri girip bir saat kafasını dinlemekti. Gülümseyerek el salladı ve kapıya doğru bir hamle yaptı. Kadın ısrarla korna çalmaya devam ediyordu. Anahtarını kilide sokup çevirirken Dave tekrar el salladı. "Oo David, seni gördüğüme çok sevindim. Ben de güçlü, kuvvetli bir erkek arıyordum." 10 saniye kalmıştı. 10 saniye sonra eve girip ondan kurtulacaktı. "Aa, telefonum çalıyor Maggie, izin verirsen. 1-2 dakikadan fazla sürmez, çok yüküm var." "Düşünemedim işte. Birazdan yağmur boşanacak. Şimdi bir kahramanlık yapıp paketleri içeri taşımama yardım eder misin?" Bagajı açarken o insanın içini eriten bakışıyla Dave'i kandırmaya çalıştı. "Lütfen, rica ederim." "Ahmak budala, daha ne kadar alçalacaksın bakalım," diye azarladı kendine. "Sorun değil. Bu sefer hava çok kötü patlayacak." Saçını geriye attı. "Bir arkadaşınla sıcacık evine kapanıp bir kadeh şarap içmek için ideal bir gece." Tekrar yola indiğinde şarap ve arkadaşlık teklifinden nasıl kaçacağını düşünüyordu. Yağmurun ilk damlaları düşmeye başladığında rüzgar da şiddetini arttırmış, camları, kapıları şiddetle dövmeye başlamıştı. Kendi kapısının da çarparak açıldığını görünce bir an tereddüt etti. Ya sözünü tutacak ya da eve koşup kapıyı kapatacaktı. İkincisini yapmak üzere dönünce yolun karşısında duran adamı fark etti. Mavi spor şapka, güneş gözlükleri ve yağmurluk. Sonra birden her şey karanlığa gömüldü. Phoebe, Duncan'ın arabasını kapının önünde görünce bir an ne düşüneceğini bilemedi. Bir yandan rahatlamıştı. Artık nerede olduğunu biliyordu ve güvende olduğundan emindi. Bir yandan da sabahın o zorluk çıkarttığı için hala düpedüz öfkeliydi. Fırtınanın dehşetinden kaçıp koşarak eve girdiğinde Carly'nin şen kahkahasını duydu. Kızının mutlu olduğunu görünce öfkesi uçup gitmişti. Salona girdiğinde Carly, Duncan ve Carter'la yere uzanmış, Monopoly oynuyordu. Anlaşılan Carly ikisini de yeniyordu. "Senin evinin üstüne ev kuramam," diye söylendi Duncan. "Bu zarlar hileli. Ne bu şey, ne bozuk bir oyun bu." O B ile başlayan kelimeyi söyleyecektin. Carly'ye bakıp hafifçe gülümsedi. "Hangisini?" "Bu, Carly and McNamara." Carly kıkırdayıp masum havalarda annesine baktı. "Merhaba anne, Carter dayımla Duncan'ı soyup soğana çeviriyorum." "Öyle görünüyor. Diğerleri nerede?" "Hanımlara ait olduğu yerde, mutfaktalar." Carter dişlerini göstererek sırıttı. "Hadi bayan, gidip bize atıştırmalık bir şeyler hazırla." "Ya, nasıl bir şey arzu edersiniz?" Yürüyüp çantasını masaya koydu. "Buna," deyip Carter'ın kafasına küçük bir şaplak attı. "Ne diyeceksin bakalım?" "Yemekten önce kimse bir şey atıştırmayacak. Sanırım kalmayı düşünüyorsun," dedi, Duncan'a bakıp. Davetiniz alınmış ve kabul edilmiştir. Şimdi ben de kafama yumruğu yiyecek miyim? Duncan'ın gözündeki ışıltıdan, onun söylediği sözlerden dolayı pişman olduğunu anladı. Güzel, çok güzel. Buna gecenin gidişatına göre karar vereceğim. Umarım bugün programındaki o çok önemli işleri halletmişsindir. Hallettim, ya sen? Evlere baskın yaptım. Duncan'a neden kızgınsın anne? Bunu anlatmak için uzun bir liste yapmam lazım. O yüzden şimdilik çıkıp üzerimi değiştireceğim. Sen de bu ikisini haşet ettikten sonra gidip sofrayı kurmaya yardım edebilirsin. Bu da demek oluyor ki, beyler de sofrayı kaldırıp bulaşıkların icabına bakacaklar. Mutfak polisine ne kaldı peki diye sordu Duncan Curly'e dönerek. Ben de telefona cevap vereceğim deyip çantasında çalan telefonunu çıkarıp cevap verdi. Phoebe McNamara. Sanki birisi yüzündeki bir ışığı söndürmüş gibi birden rengi soldu. Sesi titremeye başladığında Duncan da ayağa fırlamıştı. Ne oldu? Nasıl? Dönüp kapıya doğru yürüdü. Durumu nasıl? Hayır, hayır. Nerede? Hemen geliyorum. Arkasını döndüğünde Duncan, Phoebe'nin yüzünde sahte bir gülümseme olduğunu hissetti. Bu gülümseme gözlerindeki korkuyu gizlemeyi başaramamıştı. Gitmek zorundayım. Ama daha yeni geldin. Biliyorum. Çok üzgünüm bebeğim. Eğilip Curly'e sıkıca sarıldı. Özür dilerim. Mutfağa gidip büyükannene beni yemeğe beklememelerini söyler misin lütfen? Mümkün olduğunca çabuk dönmeye çalışırım. Biri mi yaralanmış? Dave amcam bir kaza geçirmiş. Gidip baksam iyi olur. Hemen çıkmam lazım. Curly'nin gözleri dolu dolu olmuştu. Çok mu kötü yaralanmış? Umarım iyidir. Hemen iyileşsin diye doktora götürmüşler zaten. Şimdi gitmem gerekiyor canım. Oraya varır varmaz sizi aramaya çalışırım. Koş, büyükannene haber ver hemen. Carter, Curly koşarak çıkınca Phoebe kardeşine döndü. Ben ilgilenirim. Bizi merak etme, tamam mı? Trafik kazası mı? Hayır, Carter'ın kolunu tuttu. Evde kalın lütfen. Kimseyi dışarı bırakma sakın. Arayıp haber vereceğim. Seni götüreyim dedi Duncan. Phoebe itiraz etmeden koşup dışarı çıktı. Memorial Hastanesi'ne götürmüşler. Dave'in evinin kapısına patlayıcı yerleştirmiş. Orospu çocuğu kapıyı uçurmuş. Ölü olduğu sanılıyor. Henüz bilmiyorlar. Gidince öğreniriz. Yaşıyor dedi Phoebe. Duncan arabayı caddeye çıkarttığında Dave yaşıyor. Telefonu elinde döndürüp dururken sanki birisi arayıp da kötü bir haber verecek diye ödü kopuyordu. Kapıya tuzak kurmak için eve girmesi gerekiyordu. Dave'in evine girmesi gerekiyordu. Sizin evinize asla giremeyecek Phoebe. İstemiyor bence. Korku, üzüntü ve suçluluk duygularının karışımı onu allak bullak etmişti. Öyle bir şey olmayacak. Bizim eve girmek isteseydi, beni alarma geçirmezdi. Başka bir planı var bence. Ama benim yara almamı istediği kesin. Aklındakini hayata geçirince canımı yakmayı düşünüyor. Tanrım, aklındaki benim. O kişi benim Duncan. Elinde polis rozetiyle hızla acil servis kapısından içeri girdi. Karşısına çıkan ilk hemşireye kendini tanıtıp Dave'le ilgili birkaç soru sordu. Doktoruyla görüşmeniz. Hayır, siz görüşeceksiniz. Hemen şimdi. Teğmenim. Arkasına dönünce Skyce'la karşılaştı. Nerede o? Durumu nasıl? Şu anda muayene ediyorlar. Pek bir şey öğrenemedim ama onu buraya getiren sağlık görevlileriyle konuşabildim. Kolu kırık. Bazı yerlerinde yanıklar ve kesikler var. Bir de beyin travmasından bahsettiler. Orada biraz sorun çıkabilirmiş. İç organlarında hasar olma ihtimali de varmış. Beni aradıklarında evdeydim. Ambulansı takip edip buraya geldim. Acil servise iki koruma koyun. Yanına da iki adam istiyorum. Hastane içinde de yanından ayrılmayacaklar. Hemen. O sırada Duncan da yanlarına gelmişti. Demenim, bir görgü tanığı varmış. Komşularından biri. O da hafif yaralanmış. Birkaç sıyrıkla kurtulmuş. İçeride dikiş atıyorlar. İşi biter bitmez, onunla konuşmak istiyorum dedektif. Bull Dave'in olayında bomba uzmanlarıyla ve sivil polislerle görüşecek, güvenebileceğim birine ihtiyacım var. Biliyorum, onun yanında kalmak istiyorsun. Uzanıp elini tuttu. Sana söz veriyorum. Eğer bir şey gerekirse ilk seni arayacağım. Ama olay yerine başkasını göndermek istemiyorum. Peki, tamam. Yüzünü ovuşturdu. Ona buralarda olduğumu söyleyin. Burada birçok noktaya polis koyduk. Hepimiz yanındayız. Lütfen bunu bilmesini sağlayın. Söyleyeceğim. Teşekkürler. Skys çıkınca Duncan ona oturmasını söyledi. Oturabileceğimi sanmıyorum. Beklemek zor gelmiyor. Sadece bir şeyler bilmek istiyorum. Nasıl olduğunu öğrenmeden rahatlayamam. Sedye ile onlara doğru gelen doktorları görünce tırnaklarını Duncan'ın koluna geçirdi. Yanına yaklaşınca yüzündeki sıyrıkları ve yanıkları gördü. Sol şakağında derin bir kesik vardı. Üzerindeki çarşaf kan içindeydi. Ne durumda? Onu nereye götürüyorsunuz? Ailesi misiniz? Evet. Sedye'yi iten genç doktor hızlanarak asansöre doğru ilerledi. Ameliyata alınacak. İç kanaması var. Ameliyat biter bitmez haber alırsınız. Phoebe üniformalı memurlara işaret verdi. Nereye giderse takip edecekler. Siz ameliyathanenin kapısında bekleyin. Görgü tanığıyla konuştuktan sonra yanınıza geleceğim. Geri çekildi ve hayatının büyük bir bölümünde baba bildiği adamın asansöre bindirilmesini izledi. Şehirdeki en donanımlı travma merkezi buradadır. Duncan elini onun omzuna attı. Eyaletin en iyilerinden. Skys en doğrusunu yapmış. Evet, keşke şu anda beynim dursa ve ondan haber alana kadar kendime gelemesem. Onun evini de koruma altına almalıydık. Beni bilen, Dave ile birbirimiz için ne ifade ettiğimizi de bilir. Bir dakika olsun duramaz mısın? Duncan onu kendisine doğru çevirip sarıldı. Bir dakika için düşünmemeye çalış. Genç adama sarılıp kendini bırakınca bacaklarının titrediğini hissetti. Çok korkuyorum Duncan. Ne yapacağımı bilememek beni çok korkutuyor. Bunu keşfedene kadar bana tutunabilirsin. Hiçbir yere gitme olur mu? Genç adama sıkı sıkı sarıldı. Burada, benimle kal. Kalmaz mıyım? Elbette kalacağım Phoebe. Çenesinden tutup gözlerinin içine baktı. Hep yanında olacağım. İçini çekip başını omzuna yasladı. Yanında güçlü birinin varlığını hissetmek insanı ne kadar da rahatlatıyordu. O güçlü birinin yanındaki adam olması Phoebe'ye çok iyi gelmişti. Birinin burada benimle kalmasını istemeyi unutmuştum. Doğrulup ona baktı. Şansım varmış ki o birine ne zaman güvenebileceğimi hatırlayabildim. Müdahale odasından çıkan Maggie'yi görünce, gelen kadın Dave'in komşusu dedi. Derin bir nefes aldı ve hadi bakalım, başlıyoruz dedikten sonra öne doğru bir iki adım atıp Maggie'ye seslendi. Maggie adını duyunca irkilip sesin geldiği yöne doğru baktı. Birden gözyaşlarına boğulu Phoebe'nin kollarına atıldı. Geçti artık, ağlama. Phoebe oturacak sessiz bir köşe ararken Duncan onun omzunu tuttu ve onları ilerideki koltuklara doğru götürdü. Burada oturup bekleyin dedi Phoebe'ye. Ben gidip kahve var mı diye bakacağım. Çok iyi olur. Maggie, sakin olman gerekiyor. Susmanı istiyorum. Geri çekilip kadının omuzlarından tuttu. Ağlamayı bırakıp benimle konuşmalısın. David, o öldü sandım. Ah Tanrım. Hayır, yaşıyor. Ameliyata aldılar. Onunla ilgileniyorlar. Lütfen yine başlama. Çok ciddiyim. Şimdi derin derin nefes almanı istiyorum. Al, ver. Dediğimi yap, duyuyor musun beni? Al, ver. Aynen öyle. Daha iyi. Şimdi bana neler olduğunu anlat. En başından. Bilmiyorum. Çırpınmaya devam ederken, gözyaşları yanaklarından ip gibi iniyordu. Yemin ederim bilmiyorum. O zaman bildiklerini anlat. Dave'in evinde miydiniz? Hayır, evet. Yani ben bir arkadaşımla dışarı çıkmıştım. Deli, hani geçen yaz David mangal yaptığında seni tanıştırmıştım ya, işte o. Öğlen birlikte yemek yedik ve biraz da alışveriş yaptık. Fırtına çıkmadan eve yetiştim ve o sırada David'i gördüm. Ellerini yüzüne götürürken Phoebe ona engel oldu. Çok üzüldüğünün farkındayım ama konuşmaya devam etmelisin. Anlat hadi, onu gördüğünde tam olarak nerede duruyordu? Ön kapıya giden yolda yürüyordu. Kornaya bastım, o da el salladı. Çantalarımı taşır mı acaba diye düşünüp tekrar bastım kornaya. Ve eve girmeden onu yakaladım. Hava patlamıştı ve o da anahtarını kilide sokmuştu. Yine de dönüp geldi. Canım benim. 43. ayrımın sonu. Sayfa 464. Devamı 44. ayrımda.